Ayrım 27. Sayfa 207. 2.4. Kutsal kitap yorumu ve doğru din. Kant'a göre kutsal kitabın anlaşılması ve yorumlanmasında aklın kullanımı ve rasyonel ölçütlere göre değerlendirilme çabaları teologlar tarafından şöyle eleştirilir. Vahiy olarak kutsal kitap akılla değil, bizzat kendi terimleri içinde yorumlanmalıdır. Çünkü onun bilgisinin kaynağı akıldan başka bir şeyi de kapsar. Kant'ın teologların eleştirisine bir dereceye kadar katıldığı fakat genel bağlamda tam aksi istikamette düşündüğü görülmektedir. Kant, teologların itirazlarına bir dereceye kadar katılır. Çünkü kutsal kitap ilahi vahiy olarak kabul edildiği için onun teorik yorumunu yapmak mümkün değildir. Bununla birlikte Kant, teologların itirazına genel anlamda katılmaz. Çünkü o, söz konusu kitabın rasyonel kavramlara göre pratik bir tarzda yorumlanabileceğine inanmaktadır. Zira Kant, tecrübenin sağladıklarının bize bir vahyin ilahi olup olmadığını asla gösteremeyeceğini, onun ilahiliğinin ölçütünün ancak akıl, pratik akıl ile Tanrı hakkında bildirilenler arasındaki uygunlukta bulunabileceğini iddia eder. Dipnot 53. Kant AGE S 7 2. üst üste 46. Teologlara göre bir teori her zaman pratik olan şeyden önce gelmelidir ve şayet söz konusu teori vahyedilmiş bir doktrin ise bu bizi kendisine uymayı mecbur kılan Tanrı iradesinin niyetini içerecektir. Bu yüzden bu teorik önermeler içerisinde imanın bizzat zorlayıcı olduğu ve onlara tabi olmaya kuşkuyla bakılmaması gerektiği savunulur. Kant, böyle bir düşünce örgüsünün kurumsal teolojinin neredeyse resmi bir açıklaması olduğunu söyler. Ona göre burada emirlerden daha fazlası mevzu bahistir. Kant'ın inancı odur ki, kilise mensupları vahyedilen şeylerin hakikatini kavramadan dogmaları hakikat kabul etmektedirler. Kant, böyle bir düşüncenin iman olamayacağını, çünkü bizzat onun, vahyedilen şeyin, hakikatini kavramadıkça dini imana ulaşılamayacağını iddia eder. Sayfa 208. Kant, kurumsal teolojinin bir ikilem içerisinde olduğuna inanır. Zira kurumsal teoloji ya inandığı şeyleri yine inandığı dogmalara dayanarak ya da kendisi dışında, dogmaların dışında başka bir şeye müracaat ederek doğrulayacaktır. Kant'a göre bir şey yine kendisiyle onaylanamaz. Çünkü bu bir totolojidir. Kant, kurumsal teolojinin vahyedildiğine inanılan emirlerin ilahi olduğunu doğrulamak için totolojiden kaçarak başka bir şeye yani tarihe müracaat ettiğini belirtir. Elbette metnin ilahi olduğunu ispat için tarihi ölçüt olarak kullanmak mümkündür. Fakat Kant, tarihin ilahi vahye geçmek ve onaylamak için yetkili olmadığı kanaatindedir. Dipnot 54. Kant, 1996 C S 7'ye 46-47. Dolayısıyla sonuç olarak Kant'a göre dini imanın sadece ahlaki değerlerden hareketle kabul edilebileceğini veya reddedilebileceğini söyleyebiliriz. Sadece ahlaka dayanan yani içimdeki Tanrı'yla yapılan bir yorum gerçekten otantik olandır. Çünkü o bize aklımızı ve anlamamızı vasıta kılarak konuşmazsa hiçbir şey anlayamayız. Onlar salt ahlaki kavramlar olduğu kadar aklımızın da kavramlarıdır. Bu yüzden yanılmazdırlar. Dolayısıyla bizler işte o zaman bize bildirilen bir öğretinin ilahi olduğunu kabul edebiliriz. Dipnot 55. Kant AGE S 7'ye 48. Kant dinle ilgili bu düşüncelerinden dolayı tire özellikle de Hristiyanlıkla ilgili görüşlerinden ötürü tire Prusya kralı tarafından ciddi şekilde eleştirilir ve kendisinden söz konusu düşüncelerini yazmaması istenir. Çok yüksek zatımız uzun bir süredir felsefenizi kutsal kitap ve Hristiyanlığın ana temel öğretilerinden kimilerini çarpıtmak ve değersizleştirmek için nasıl kötüye kullandığınızı, bunu özellikle Saf Aklın Sınırları içerisinde Din başlıklı kitabınızda ve daha az olmamak üzere başka küçük denemelerinizde nasıl yapmış olduğunuzu görmüş ve bundan rahatsızlık duymuştur. Dipnot 56. Kant, AGE, S, 7, 2 nokta üst üste 6. Ön sözden naklen. Kant, dinle ilgili görüşlerine yöneltilen eleştirilerden dolayı kendini Eyüp'e benzetir. Kant, on the miscarriage of all philosophical trials in theodicy. Çeviren George Giovanni. Parantez içinde, Religion and Rational Theology içinde. Cambridge University Press, Cambridge, 1996 D. S. 8, 2 nokta üst üste 266-267. Ayrıca bakınız, çevirinin ön sözü. Kant'ın Mendelssohn'a yazdığı bir mektupta yazma yasağı ve dinle ilgili olarak söylediği şu sözler oldukça ilginçtir. Hiç kuşkusuz olanaklı en açık kanı ile düşündüğüm ve sevindiricidir ki hiçbir zaman söyleme yürekliliğini gösteremeyeceğim çok şey var ama hiçbir zaman düşünmediğim bir şeyi söylemeyeceğim. Bakınız Kaufman, İnsanı Anlamak, Çev, Aziz, Yardımlı, 2. baskı, İdea Yayınları, İstanbul, 1997, S. 162. Kant, krala cevaben, ben dinle, kamuoyunu aydınlatma kaygısından tamamen uzak olarak ilgileniyorum der ve Prusya kralı ölünceye kadar dinle ilgili düşüncelerini yazmaz. Bununla birlikte onun Prusya kralı öldükten sonraki yazılarının neredeyse tamamının dini konular üzerinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kant artık din hakkındaki yaklaşımlarında daha nettir. Ona göre İncil ve kutsal kitaplara dayalı iman tarihsel inancı içerir ve kutsal kitap hikayeler manzumesinden başka bir şey değildir. Kant şayet Tanrı'nın insanla konuştuğuna gerçekten inanılıyor ve savunuluyorsa, insan bu konuşmanın bir Tanrı konuşması olduğunu nereden ve nasıl bilmektedir diye sorar ve kararını şu şekilde verir. İnsanın duyumları ile sonsuzu kavraması imkansızdır ve onu duyumlayabilir. Parantez aç, aynı zamanda duyumsanabilir. Kapa, varlıklardan ayırması da imkansızdır. Kısacası bu gibi şeyleri tanımak mümkün değildir. Dipnot 57. Kant 1996 C. S. 7 2 nokta üst üste 63. Kant işitildiği iddia edilen sesin Tanrı'nın sesi olmadığından kesinlikle emin olabileceğimizi belirtir. Bu sesi duymak psikolojik olarak mümkünse de aklın kategorileri açısından imkansızdır der. Sayfa 210. Kant'ın kutsal kitabın yorum kurallarıyla ilgili felsefe ve teolojinin birbirine zıt yaklaşımlarını yükselen bir çığlık nitelemesiyle ifade eder. O, fakültelerin anlaşmazlığı, parantez içinde The Conflict of Faculties adlı eserinde felsefe fakültesinin haddi olmadan İncil teologlarının işine karıştığını, aynı şekilde teologların da felsefe fakültesine müdahil olduğunu belirtir. Şayet İncil teologları kendi amaçları için aklı kullanmada durmayacaklarsa, felsefi teologlar da kendi önerilerini teyit etmek, sağlama bağlamak için İncil'i yahut kutsal bir metni kullanmadan geri kalmayacaklardır. Dipnot 58. Kant 1996 C. S. 7 2 nokta üst üste 45. Kant, felsefecilerin kutsal kitap yorumlarının alegorik ve mistik muhtevalı olduğu, bu yüzden de kutsal kitabın hiçbir zaman felsefi bir temele sahip olmadığını ve olamayacağını iddia ettiklerini belirtir. Kant burada söz konusu iddianın birinci kısmına katılmakta fakat ikinci kısmındaki felsefi temele sahip olmamaklıktan dolayı yapılan eleştiriyi kabul etmemektedir. Şayet kutsal kitabın neden bilgi verici önermelerden oluşmamış olduğu, gerçekte felsefi yani sentetik a priori türünden bilgiler içermesi gerektiği iddia ediliyorsa, bu Kant'ın eleştirdiği dogmatik inanç ya da inançsızlığa yönelişi ifade eder. Dolayısıyla da Kant'a göre kutsal kitabın felsefi bir temele sahip olmamaklığı bir eleştiri konusu yapılmamalıdır. Şayet bizler onları sembolik hikayeler toplamı olarak görmüyorsak eleştirilmeliyiz. Kanaatimizce bu bağlamda Schiller'in Kant hakkında söyledikleri doğrudur. Evet, Kant dinsel dogmalara ve kutsal kitaba karşı tamamen bağımsız bir tutum içindedir. Öyle ki o, dinsel metinlerle Grek filozofları ve şairlerinin kendi mitolojileriyle uğraştıkları tarzı anımsatan serbest bir tarzda uğraşmaktadır. Dipnot 59. Cassirer 1996 S 415. Sayfa 211. Kant, kutsal kitabın ve vahyedildiğine inanılan bir dinin doğruluğunun ölçütünü aynı ilkeye, yani ahlaka dayandırır. Ona göre kutsal kitap ve herhangi bir din bize ahlak kanununa zıt bir şey emrediyorsa, söz konusu kitap ilahi bir kitap, din de doğru bir din değildir. Kant'ın ifadeleriyle nasıl heybetli bir hayalet önemsizse, onlar da tıpkı o şekilde önemsizdir ve bir hayalden, yanılgıdan ya da illüzyondan ibarettirler. Kutsal kitap ve dinin kıstası olarak ahlakın belirleyici kılınması, bazı dinler için ciddi problemler oluşturmakta ve bu problemler bizi, vahiysel önermeler bütünü olduğuna inanılan kutsal kitapların literal olarak okunulmaması gerektiğine sevk etmektedir. Kısacası, kutsal kitapların bizleri ahlaki eylemlere teşvik eden ibretli hikayelerin oluşturduğu sembolik bildirimler ya da ifşalar olduğu kabul edilmektedir. Kant'ın, dinin doğruluğunun ölçütü olarak taviz vermez bir şekilde ahlak yasasını onaması, şayet vahyedilen önermeler literal olarak kabul edilirse, onun en mükemmel din gördüğü Hristiyanlık içinde ilginç sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Burada onu değerlendirme tarzında da birçok zorluklar vardır. Dipnot 60. Kant 1996 C S 7 2. üst üste 63. Mesela Tanrı tarafından Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesinin emredilmesi, herhalde Kant'ın din felsefesi bağlamında meseleye yaklaşacak olursak, ahlak dışı bir emir olup kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü Kant'ın ahlak kriteri, ister kendi öz kişiliğinde, isterse bir başkasının kişiliğinde olsun, insanlığı hiçbir zaman yalnız bir araç olarak değil ama her zaman aynı zamanda bir gaye görerek davran diye buyurmakta, insan öldürmenin kim emrederse emretsin ahlaki bir davranışın olmadığını kanıtlamaktadır. Dipnot 61. Kant 1982 S 46. Sayfa 212. Sonuç. Kant, doğru dinin içimizdeki ahlak yasasının veya içimizdeki Tanrı'nın emrettiklerine uymak olduğuna inanmakta, doğru dinin ölçütü olarak kendisi dışında başka bir şeye dayanmayan ahlakı kabul etmektedir. İçinde gizem taşıyan tüm dinler insanı ahlaka yöneltmelidir. Şayet herhangi bir din, görünürde olan ritüel ve yapmacık davranışlara takılıp kalırsa, o zaman doğru dinin özünden uzaklaşmış ve insanlara kötü bir hizmette bulunmuş olur. Kant'a göre dinin özü insanı ahlaklı veya iyi insan yapma projesidir. Bu yüzden insanı ahlaka sevk eden dinler doğru dine ulaştırmak için yararlı olup bir kenara atılmamalıdırlar. Fakat din kaynak olarak ahlak dışında bir şeye, vahye dayandığı müddetçe her zaman hataya düşme tehlikesine açık olacaktır. Dolayısıyla bu hataya düşmemek için vahyedildiğine inanılan metinleri veya kutsal kitapları da ahlaki yasamız perspektifinden anlamalı ve yorumlamalıyız. Ahlak, dinin kriteri olduğu sürece din, adına uydurulan hurafelerden kurtulur, doğru dinin tamamlanma ümidiyle geleceğe yönelebiliriz.